Ayrım 24.
Elimde 100 bin lira var. 50 bin lira kredi almam muhtemel. Bu işin portresi 300 bin lira. Hele kalkışalım, ötesini tamamlarız. Aradaki fark, 30 yıldır Türkiye'deki çatışmanın gerçek perspektifini verir. İnönü ve takımı, bütün CHP iktidarları memur kafasıyla devlet yönetmişlerdir. Menderes, Demirel takımı ise iş adamı kafasıyla. Şimdi de Ecevit'in çevresinde aynı memur takımının aynı munkabız memur kafasını geçerli ekonomik davranma biçimi diye önerdiğini görüyoruz. Oysa bu kafa elde para yok, Boğaz Köprüsü'nü yapamazlar deyip sonradan madara olan kafadır. Ülkemizde soldan doğru teşhisler koyabilmek için önce yükselen sınıfın burjuvazi olduğunu görmek, kapitalist dinamiğin ne müthiş bir hızla Anadolu Yarımadası'nı kapsadığını saptamak şarttır. Evet, burjuvazi önce ticaret, sonra da endüstri burjuvazisi olarak Türkiye'de etkili ve etkileyici bir gelişme süreci gösteriyor. Gösteriyor ama neden Türkiye bir türlü belini doğrultamıyor? Şimdi bakın, Türkiye'nin belini bir türlü doğrultamadığı kısa süreli dönemler içerisinde geçerli bir yargı gibi görünse de uzun süreli dönemler içinde değildir. Fortune dergisinin dünyadaki kalkınma savaşında ülkemizi son 10 yılın en hızlı gelişen ilk 4 ülkesi içinde saydığını görmemiş, Dünya Bankası'nın bizi yardıma muhtaçlar arasından çıkardığını duymamış olamazsınız. Daha geçen gün Financial Times, Türkiye ile ilgili yazılarında 1963'ten beri büyüme oranının %7, imalat sanayinde %8,5 olduğunu yazmış. Uzun vadede Türk ekonomisinin olumlu bir yolda olduğuna işaret etmişti. Özetlersek, Türkiye pek de batmamakta, pek hala gelişmektedir. Yalnız bu gelişme burjuvazinin dinamizmine bırakıldığı için toplumda değerler düzeni, burjuva değerler düzeni olarak yerleşiyor. Oysa yüzyıl liberalizm yüzyılı olmadığından Türk burjuvazisi belirli bazı darboğazlara giriyor. Ne demek bu? Şu demek. A. Klasik liberal gelişme iç ve dış sömürünün alabildiğine geçerli olduğu bir ortamda sürdürülmüştü. Bugün Türkiye'de buna olanak yoktur. Dış sömürü sömürge olmadığından söz konusu olamaz. İç sömürü ise toplu sözleşme, grev hakkı vesaire gibi önlemlerle epeyce hafifletilmiştir. B. Klasik liberal gelişme çağında ulusal sınırlar içinde kendi başına hareket etme olanakları vardı. Bugün Türkiye gibi az gelişmişlikten gelişmeye doğru yürüyen bir ülkede bu olanaklar son derece kısıtlıdır. Türk burjuvazisi uluslararası emperyalizmin ona izin verdiği ölçüde ve o teknoloji ile sanayileşebilir, ötesine gidemez. Bu da önemli bir darboğazdır. C. Emperyalist sistemle siyasal bütünleşme angajmanlarına girişilmiş olması, yerli burjuvazinin dış pazarda mücadele ve yer edinme olanaklarını kısıtladığı gibi, iç pazarda bile rahat hareket etmesine fırsat vermez. Söz gelişi, Arap-İslam pazarına keyfince açılamaz, Doğu blokundan keyfince kredi alamazsın. İşte Türk burjuvazisinin dramı burada. Ona bol kredi, dış kaynak, geniş pazar, yeni teknoloji gerekiyor. Oysa girdiği siyasal angajmanlar bunları edinmesini engelliyor. Yalnız iç pazarın sömürü kapasitesine mecbur edilince ister istemez toplu sözleşmeleri, grevleri, işçi haklarını gelişmesine en büyük engel gibi görüyor. Hani Demirel'in çıkmazı, ne demişti, bir şeyler söylemiştim ya, oradaki komünist düşmanlığı ve işçi sınıfı üzerinde baskı eğilimini bizim burjuvazinin bu sıkıntısına gidermek özlemine bağlamak da olasıdır. Gerçekten belini doğrultamayan Türkiye değildir. Türkiye burjuvazisidir. O da sakalı uluslararası emperyalizme kaptırdığı için öyledir. Aklı varsa bağımsızlığını edinmeye savaşır. O zaman ülkenin bütün ilerici güçleri de onu destekleyeceklerdir. Hiç şaşmaz. 5 Ocak 1977. 2. Faşizmin Amerikancası. Sosyalistlikte en kral faşizm tanımlamasını Dimitrov yapmıştır. Hadi hatırlayalım. Faşizm, en gerici, en emperyalist, en gözü kanlı kapitalistlerin dikta rejimidir. Sahici ve has faşizm, her zaman kapitalizmin tartışmasız bir iktidar hüneri olarak görülüyor. Uzun süredir ülkemizde faşizm tırmanmasından söz edenler de, sık sık bu tırmanmayı Türk kapitalizminin darboğazlara girmiş olmasına bağlamıyorlar mı? Bu durumda TÜSİAD toplantısında sayılı iş adamlarımızın ne demesi beklenirdi? En azından faşizme yeşil ışık yakabilecek sözler değil mi? Hayır, söylemediler. Tam tersine en büyük sanayi ağalarımız söz sırası kendilerine geldi mi demokrasiye bağlılıklarını açıkladılar. Hatta demokrasiyi tehlikeye düşürebilecek olasılıklara meydan verdikleri için hem iktidarı eleştirdiler hem de muhalefeti. Nasıl, görmediniz mi? Hadi size bir iki örnek aktarayım. Vehbi Koç, hür demokratik rejimin ayakta durması için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini, bu rejim giderse herkesin pişmanlık duyacağını söylüyor. Sabancı, hem hür demokratik rejimin hem hür teşebbüsün yaşayabilmesinin hür ve demokratik rejim içinde ve karma ekonomi ilkesine dayalı ortamda ülkemizin bütün sorunlarını en iyi çözümlenebileceğine inanmasına bağlı olduğunu ileri sürüyor. Eczacıbaşı ise, Türkiye'nin kalkınmayı özgürlükçü, demokratik düzen ve sosyal adalet ilkelerine uygun biçimde gerçekleştirmeyi seçtiğini, bunun böyle olması isteniyorsa iki ucun dışında kalanların birleşmesi gerektiğini belirtiyor. Özetin özeti, söyledikleri nedir? Hür teşebbüs, hür demokratik düzen içinde var olur. Şu halde bunun korunması gereklidir. Bu, her ne kadar başbuğu Türkeş'in kulağına kar suyu kaçırıyor, iktidar umutlarını balon gibi söndürüyorsa da, TÜSİAD'ın özel sektör kuruluşlarının bu en gözü karasının bu derece demokrasi yanlısı görünmesi, insanın kafasını da kurcalamıyor sayılmaz hani. Nedeni belli. Özgür demokratik düzen demek ne demek? Grev hakkı, toplu sözleşme, özgür örgütlenme, yaygın sendikalaşma, yönetime katılma vesaire. Oysa TÜSİAD'ın yöneticileri olsun, öteki özel sektör örgütlerinin önde gelenleri olsun, habire sendikalaşmaya da, grevlere de, toplu sözleşmelere de atıp tutuyorlar. Uzağa gitmeye ne hacet? Aynı TÜSİAD konuşmalarında ünlü iş adamlarımız, bir yandan özgürlükçü demokrasiyi korumak gerektiğini söyler, ondan yana olduklarını belirtirlerken, öte yandan da sendikalardan, işçilerin aşırı isteklerinden yakınıyorlar. Peki, hem faşizm olmayacak, özgürlükçü demokrasi olacak, hem de işçi istekleri ve hakları kısıtlanacak. Aklınız eriyor mu sizin buna? İtiraf edeyim ki önce ben de bocaladım. Anlam veremedim pek. Bereket versin toplantının ilginç bir özelliği vardı. O özellik gözüme çarptı, ayıldım birden. Efendim, TÜSİAD'ın bu toplantısında açış konuşmasını kim yapmış dersiniz? Amerikan Büyükelçisi McCumber. O zaman her şey şıp diye yerli yerine oturuveriyor. Carter Amerika'sının faşizme yandaş olması olası mı? Pinochet'e bile posta koyacağı rivayet edilirken adam kalkar da Türk iş adamlarının işine geliyor diye açık faşizme yandaşlık eder mi? Etmez elbette. Ama iş adamlarını kollayacak oyun mu yok bunlarda? Hani ünlü muz demokrasileri var ya, bizim iş adamlarımız öyle bir demokrasinin yandaşı kesilirler, olur biter. Gerçekte Amerika'nın dünyaya vermek isteyeceği yeni görüntüye de bizim iş adamlarının istekleri ve özlemlerine uyacak olan da budur. Şimdi aklı evvel çok. Çıkar biri der ki nereden kestirdin bunu? Hemen ona 4. 5 yıllık plan hazırlıklarını göstermek gerekir. Hande ise Sağır Sultan işitti bu hazırlıkların alışılagelmiş plan hazırlıklarına benzemediğini. DPT dışından bazı uzmanlarla DPT içindeki MC yandaşlarınca yürütüldüğünü, hazırlanan plan taslağı 5 yıl içinde 1 trilyonluk bir yatırım hedefi öngörüyor. Ne âlâ. Yalnız bu yatırımı eldeki kaynaklarla gerçekleştiremeyeceğini de bildiğinden bazı varsayımların sağlanmasını öneriyor. Neler mi? Bakın neler. A. İthalat 5 yılda %4 oranında artacaktır. B. 5 yıl boyunca nispi fiyatlarda değişiklik kesinlikle olmayacaktır. C. Trilyonluk yatırım amacına ulaşabilmek için çeşitli toplum katmanları özveride bulunacaklardır. Bu arada 5 yıl süreyle işçi ücretleri sabit tutulacak, zam görmeyecektir. İlk iki varsayımın gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini bir kenara bıraksak bile, son şıkkın aslında özel sektörün ne türden bir özgürlükçü demokrasi istediğine mükemmel bir kanıt olduğunu yadsıyabilir miyiz? Evet, özel sektör muz demokrasi istiyor. Biçimsel olarak birbirinin eşi siyasal partilerin lafla birbirine atıp tuttuğu, Ama işçi ücretlerinin sabit kalacağı, dolaylı olarak da grevlerin hak isteklerinin kısıtlanacağı bir Filipin demokrasisi. Bu da bildiğiniz gibi faşizmin Amerikancasıdır. 24 Ocak 1977. 3. Ya buna ne buyrulur? Yahu bırakın, adamlar kendi ağızlarıyla söylüyorlar. Neyi mi? İşlerin pekala tıkırında gittiğini. Allah bereket versin tonla para kazandıklarını. Yalnız galiba pek herkes duysun istemiyorlar bunu. Onun için hazırlattıkları raporu belirli kişilere dağıtmışlar. Kamuoyuna karşı tutumları değişmiyor. Hep aynı tutum. Neydi o? Hatırlayabilir misiniz? Hadi yine onlara hatırlatalım. Kimya İşverenleri Sendikası Genel Kurul toplantısında konuşan TÜSİAD Başkanı Feyyaz Berker ne demiş? Türk özel sektörü kendisini kamuoyuna tanıtmak için etkin çalışmalara girmelidir. Eczacıbaşı aynı toplantıda bu sözlere ne eklemiş? Güçlerimizi toplar ve belli amaçlara dönük çalışmalarımızı birleştirirsek ülkemizi bizi bekleyen tehlikelerden kurtarabiliriz. Kendilerini tanıtacaklar, güçlerini birleştirecekler. Peki neye karşı? İnsan merak ediyor değil mi? Buyurun, onun cevabı da Halit Narin'den. Dayanışmamızı başta bölüşmekten başka düşüncesi olmayan sendikalardan sermaye düşmanı olan kuruluşlara kadar götürmeliyiz. Hah şöyle. Şimdi her şey yerli yerine oturdu. Sendikalar sermaye düşmanı olan kuruluşlar var. Özel sektör bunlara karşı kendini savunmak durumunda. Onun içinde birleşecek, dayanışma sağlayacak. Bu edebiyatı hanidir dinleyip duruyoruz. Çeşitli kanıtlarını duya duya ezberledik. En çok tekrarladıkları toplu sözleşme sisteminin işçi ücretlerini aşırı arttırarak işletmede maliyeti çok yükselttiği. Böylelikle bir yandan enflasyonu kamçılayıp bir yandan sanayinin gelişmesini kösteklediği. Suçu elbette sendikalara yıkıyorlar. Grevdi, toplu sözleşmeydi derken taze, henüz kendi gücüyle ayakta bile duramayan Türk sanayini baltalıyormuş işçi kuruluşları. Bencil, sadece kendilerini düşünen çabalar sarf ediyormuş. Bu kanıtları dinleyen birisi ne diyecek? Vah vah, bu bizim sanayiciler pil aşkına bunca uğraşa girsinler de nankör işçiler ve sendikalar tarafından böyle baltalansınlar. Revaya hak mı canım? Oysa aynı TÜSİAD'ın has adamlarına yaptırdığı bir soruşturma işlerin hiç de yakındıkları biçimde gelişmediğini ortaya çıkarıvermiş. 76 yılını içeren bu araştırmayı 326 firmanın yöneticisiyle yapmış. Yaparken de örnekleme yönteminin gereklerine uyup firmaları yurdun bütün bölgelerinden ve çeşitli sektörlerden seçmişler. İş adamlarına sorulan sorular işlerin genel gidişinden alınan siparişlere, üretim, satışlar, stoklar ve kredi olanaklarından karlılık ve ham madde durumuna kadar türlü alanları kapsıyor. Hepsi 1976 yılında özel kesim sanayi sektöründe gelişmeler ve 1977 yılına ait bekleyişler başlığı altında toplanmış. Şimdi alacağımız rakamlar işte oradan, yani iş adamlarının sanayicilerin kendi rakamları. Efendim, iş adamlarının %52'si işlerin genel gidişinin 1975'e oranla iyi olduğunu, %68'i siparişlerinin arttığını, %70'i üretim ve satışların çoğaldığını, %53'ü de karlılıklarının arttığını söylemişler. Evet, gördünüz mü? O grevlerle, toplu sözleşmelerle, anarşi eylemleriyle alt üst sayılan, o özel sektörün battık yahu, battık, ötesi var mı, şu işçilerin sesi kısılmazsa yürütemeyiz bu işi diye çığlıklar attığı 1976 yılında meğerse bizim aslanlar tıkır tıkır para kesiyorlarmış. 1976 yılı kendi içinde kendini kurtaran bir yıl olmuş. Daha güzeli 1977 de böyle bir yıl olabilirmiş. Diyeceksiniz ki öyleyse niye bağırıp duruyor bu adamlar? Türkiye'de sanayi büyüme evresindedir. Büyüme yatırım gerektirir. Yatırım için birikim, birikim içinse yüksek karlılık, aşırı kazanç, denetimsiz sömürü gerekir. Batı kapitalizmi vahşi döneminde çocukları 18 saat çalıştırarak ölmeyecek kadar ücret vererek sömürmüş, dev yatırımları sağlayan büyük birikimleri böyle gerçekleştirmiştir. Dünya o dünya değil. İşçi sınıfı kapitalist ülkelerde bile sömürünün kısmen azaltılabilmesi yolunda bazı olanaklar edindi. Bunların başında sendikalar, sendikaların kullandığı yasal baskı araçları, toplu sözleşme, grev vesaire geliyor. Türk sanayicileri, işçilerin ellerindeki bu olanaklardan bir kurtulsa, bir o vahşi kapitalizm döneminin serbestliğine kavuşabilse, hem kârlarını artıracak hem de yatırımlarını giderek elbette servetlerini de. Şimdi de kazanıyorlar, hiç kuşku yok. İşte rakamları da gösteriyor ya, bu onlara yetmiyor ki. Ağlamaları bundan. Hem kuzum, siz hiç hayatınızda ağlamayan işveren gördünüz mü? Bunlar da ortalık yerde konuştukları zaman tribün için ağlayıveriyorlar. İşte, ama kendi aralarında konuştukları vakit tıraşları önlerine dökülüyor. Toplu sözleşmelere, grevlere rağmen yine de 76 yılı gibi bir yılı avantajla kapadıkları görülüyor. Şimdi gelin de bunların bölüşmekten başka düşüncesi olmayan sendikalara, sermaye düşmanı olan kuruluşlara karşı dayanışmalarının gerçek anlamının ne olduğunu görmeyin bakalım. Amaçları anayasasında sosyal olduğunu ilan etmiş Türk devletinde her şeyi özel sektörün çıkarlarına göre ayarlatmak. Sonra bunun Türkiye'nin çıkarına olduğuna hepimizi inandırmaktır. Özel sektörün hastalığı budur zaten. Kapitalizmin feriştahı Amerika'da kapitalist tekerlerinden büyüklerinden birisi ne demiş? General Motors için iyi olan Amerika için de iyidir dememiş mi? Bizimkiler de ona özeniyorlar zahir. 9 Şubat 1977 4. Matrağına iyimser yazı. Üf be, bunaldım. Ne bu? Allah'ın günü politika, iktisat, diplomasi. Yok mu bu işin bir tatlı tarafı? Biraz da ondan konuşalım. Ne sanki? Zam lafından başka laf bilmez misiniz siz? Hem baksanıza vatandaşın kazancı pekala yerinde. Hem bunu ben uydurmuyorum. Financial Times gibi dünyaca ünlü bir ekonomi gazetesi yazıyor. Onun yalancısıyım. Türkiye'nin en büyük 3 özel endüstriyel ve ticari şirketi olan Koç, Sabancı ve Eczacıbaşı gruplarının kârları 1976 yılında rekor düzeye ulaşmıştır. Türkiye şiddetli bir ekonomik bunalım geçirmesine rağmen her 3 şirket 1977 yılında geçen yıla oranla daha fazla satış ve kâr beklemektedirler. Oh be, dünya varmış. İşte pekala vatandaş para kazanıyor. Aynı gazeteye göre Koç grubunun 76 vergi öncesi kârı 148 milyon dolar. Sabancı grubunun konsolide edilmiş satışları %62 fazlasıyla 599 milyon dolar. Vergi öncesi kârı ise %540 artışla 51 milyon dolar. Eczacıbaşı'nın ise 7,5 milyon dolar. Hem sonra battık batıyoruz laflarına ne kulak veriyorsunuz siz? Hesap ortada. Bu yıl Ocak ayından Haziran ayına kadarki dönem içerisinde geçen yıla oranla ülkemize yabancı sermaye girişi de artmış. Yani memlekete döviz girmiş. Bir yıl önce 20.9 milyon dolar iken bu yıl 33.5 milyon dolara yükselmiş. Hah şöyle. Ne bakıyorsunuz o ağzı karalara? Şimdi Maliye Bakanı IMF'le bir güzel anlaştı. Aldığımız önlemleri çok beğendiler. Çok mutluyum. Krediye yeşil ışık yakacaklar dedi. Böylelikle daha ne dövizler girecek memlekete ne dövizler. Onların istedikleri önlemleri hükümet aldı mı, almadı mı? Onlar da kim mi? Ha, bakın orası ilginç. Bir rivayete göre onlar dendi mi, emperyalist sistemi anlayacaksınız. Ama bunu ileri sürenler solcu kardeşim. Dedikleri karanlıktır. Halkın kafasını bulandırıyorlar. Oysa onlar sözcüğü pekala bizim ünlü iş adamlarımızı içerebilir. Söz gelişi Sanayi Odaları Başkanı Sakıp Sabancı, bu önlemler alınıp IMF ve Dünya Bankası ile pazarlığa oturulmadan hayli evvel Başbakan ve bakanlara sanayinin güncel sorunları diye bir rapor göndermemiş miydi? Göndermişti elbet. Üstelik bu raporda derhal yapılması gereken işler arasında şunları sayıyordu. A. Kıbrıs sorunu siyasal hesapların dışında akılcı bir yaklaşımla çözümlenmeli. B. Dış borçlanma konusunda günlük, ikili, sınırlı çabalarla vakit ve itibar kaybedilmemeli. Uluslararası para kurumlarıyla masaya oturulmalı. C. Bedelsiz ithalat kesinlikle kaldırılmalı. D. Turizm ve seyahat giderlerinin azaltılması için caydırıcı yollara başvurulmalı. E. Kamu kuruluşlarının ürünlerine zam yapılmalı. F. Başta akaryakıt olmak üzere diğer maddelerin sübvansiyon yoluyla ucuza satılması ortadan kaldırılmalıdır. G. İthalatta herhangi bir kısıntıya gidilmemelidir. H. Yatırımların ve yerlerinin seçiminde ekonomik kriterler gözden uzak tutulmamalıdır. İ. Taban fiyatları yüksek tutulmamalıdır. Aslan be, gördünüz mü Sabancı'yı? 76 içinde dünyanın parasını kazanmakla kalmamış, para fonunun Türk hükümetine dikte edeceği milliyetçi iktidarın ani bir ilhamla uygulamaya koyacağı bütün önlemleri önceden sezip takır takır yazmış. Ne iktidar sanayicilerin ve büyük sermayenin dediklerini aynen mi uyguluyor? Allah Allah! Kardeşim, senin kafanı solcular bulandırmış. Şu Atilla ilanı okuyup durmasana. IMF ile Türkiye'nin ortak bildirisini oku. Maliye Bakanı'nın demeçlerini oku. Ne diyorlar? Daha tam olmadı ya, önümüzdeki aylarda alacağı yeni önlemlerle Türkiye'ye kredi kapıları açılacakmış. Oh oh oh, ne saadet. Vatandaş zam yükünün ağırlığı altında ezilirken, mutlu azınlığın sağcı iktidarı Ecevit'in yollarını tıkamakla meşgul. Sistemin isteklerini daha usturuplu yerine getirmenin keyfini sürüyor. Aa, pardon, ağzımdan kaçtı, biliyorum. Mutlu azınlığın iktidarı sözünü büyüklerimizin hiç sevmediğini, hiç mutlu azınlığın iktidarı olurlar mı? Büyük ve fukara çoğunluğun iktidarıdır onlar. Baksanıza, önlemler paketinden inadına dolaylı vergiler çıkmıyor. Neden? Allah Allah, anlamayacak ne var? İş adamları nereden üremektedir sanıyorsunuz siz kuzum? Gökten mi düşüyorlar? Koç evvelce esnaf, Sabancı zürra değil miydi? Eczacıbaşı serbest meslek erbabından sayılamaz mıydı? Bu yurttaşlarımıza böyle fırsatlar hazırlanacak ki fukaralıktan kurtulsunlar. Yılda şöyle birkaç yüz milyon dolar kâr edip biraz dünyanın tadını çıkarsınlar. Mutlu azınlık ne demek? Büyüklerimiz Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle bizi fukaralıktan, işsizlikten, pahalılıktan kurtarmaya çalışıyorlar. Yo, sen de çok oluyorsun ama. Aldıkları kararlar hem yabancı çıkar çevrelerinin hem yerli çıkar çevrelerinin önerdiklerine tıpatıp benziyorsa ne olmuş yani? Benzer benzer. Sen bundan sonra sistemin büyükleriyle bağlantıyı kimin yürüttüğüne bak. Duymadın mı? London Times ne yazıyormuş? Erbakan'ın bile Kıbrıs sorununun çözümünde eskisi kadar sert olmayacağını. Ya, Kadir Mevlam nelere kadir? 11 Ekim 1977. 5. IMF'yi anladık. Bunlara ne oluyor? Ne yanından bakarsan bak, tam bir curcuna. Gazetelerde, radyolarda dakika başı bir haber. Dünyanın en büyük filan ve feşmekan bankaları Türkiye'ye kredi açmaya hazır. Sadece IMF'nin yeşil ışığını bekliyorlar. Işık yandı mı tamam. Paralar hazır. IMF derseniz nazlandıkça nazlanıyor. Önceden bir 45 milyon dolar verecek denilmişti. Hasbam sonradan vazgeçmiş. Nedeni, devalüasyon ve zamların arkasından memurlara o 750 ve 1000 liralık yakacak zammının yapılışı.